Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 30.
Daha önce İngilizler Lawrence'ın subaylarından Albay S.F. Newcomb eliyle Talat'a gayri resmi görüşme teklifinde bulunmuşlardı. Newcomb, Filistin'de esir düşerek Bursa'ya getirilmiş ve buradan sonradan evleneceği Bursalı bir kızın yardımıyla İstanbul'a kaçmıştı. Bir İngiliz kurmayı olarak İngilizlerce kabul edileceğini umduğu şartları Türklere bildirmiş ve aracılık teklifinde bulunmuştu. Bu teklifi İzzet Paşa hükümetine de tekrarladı ama daha yüksek rütbeli bir subayın bu işi daha iyi yapabileceğini ileri sürdü. Bu da Bağdat seferi sırasında başarısız Kut savunmasına komuta eden ve şimdi de gözde bir esir olarak Büyükada'da bulunan General Sir Charles Townsend'ti. General bunun arkasından İzzet Paşa'ya Rauf Bey'le haber göndererek İngiliz makamlarıyla barış görüşmeleri için aracılıkta bulunmayı teklif etti. İzzet Paşa nasıl olsa bir mütareke yolu aradığına göre bu kendi gelen teklifi kabul etmekte sakınca görmedi. Böylece İngiliz generalini çağırtarak serbest bıraktı. Britanya'ya karşı beslediği övgü ve dostluk duygularını belirttikten sonra, memleketinin bu savaşa karşı taraftan girmiş olmasını bir suç olarak niteledi. İngiltere askeri harekatı derhal durdurursa, Türkiye şu sırada İtilaf devletlerinin elinde olan bütün Arap eyaletlerine özerklik vermeye hazırdı. Yalnız işgal altında olan başka topraklarla, memleketin geri kalan kısmında Türklerin siyasal bağımsızlığı tanınmalıydı. Bu görüşmenin ardından Rauf Bey de generali Büyükada'da ziyaret etti. Mütareke koşullarında Türkiye'nin askeri şerefine saygı gösterileceğini umduğunu belirtti. Biz Bulgarlara benzemeyiz dedi. İngiltere'nin meseleyi sessizce halletmesi ve Türkiye'nin centilmenliğine güvenmesi iyi olur. General Townshend Bozcaada'ya ve oradan da bir Türk Bahriye Romorkü'yle Midilli'ye götürüldü. Onu burada bir İngiliz deniz subayı karşıladı. Aralarında şu konuşma geçti. Kimsiniz? General Townshend. Ne diyorsunuz? Sizi gördüğüme çok sevindim generalim. Yine İngiliz bayrağı altındayım. Dipnot. General Sir Charles Townshend. My Mesopotamian Campaign. Sayfa 207. 24 Ekim 1918'de İzzet Paşa'ya İngiliz hükümetinin mütareke görüşmelerine hazır olduğu ve bu iş için Amiral Kaltorp'u görevlendirdiği bildirildi. Townshend daha önce özel olarak Türk heyetine Rauf Bey'in de katılmasını öne sürmüştü. İzzet Paşa kabineyi topladı, sonra durumu padişaha anlatmaya gitti. Padişah heyete eniştesi damat Ferit'in başkanlık etmesini istediğini söyledi. İzzet Paşa, padişahın hükümdarlık otoritesini belirtir bir tonla yaptığı bu olmayacak teklif karşısında şaşırıp kaldı. Önce hiç sesini çıkarmadı. Sonra, "İyi ama o Mecnun'un biridir," diye bağırdı. Damat Ferit, padişahın kız kardeşi Mediha Sultan'la evli olmaktan başka hiçbir değeri olmayan bir adamdı. Mediha'nın ilk kocası ölünce, Abdülhamit prenses için 30-40 yaşları arasında iyi aileden gelme, hiç kadın yüzü görmemiş bir koca bulunmasını emretmişti. Londra'daki Türk elçiliğinde silik bir birinci katip olan Ferit, bu nitelikleri taşıdığı için İstanbul'a getirilmiş, sultanla evlendirilmişti. Sonradan Ferit karısını Abdülhamit'e göndererek Londra elçiliğini istetmişti. Lakin padişah, "Hemşire, Londra okul değildir, gayet önemli bir elçiliktir. Oraya ancak siyasi yetenek ve tecrübesi bulunanlar atanabilir," diye cevap vermişti. Böylece terslenen Ferit evine kapanmış ve 30 yıl dışarı çıktığını gören olmamıştı. İşte Abdülhamit'in kardeşi şimdi bu adamı mütareke şartlarını görüşecek heyete başkan yapmak istiyordu. Dipnot: Damat Ferit'in gerekirse Londra'ya gidip 5. George'la görüşmeye ve babası 7. Edward'ı eskiden tanımış olduğu kraldan, Türkiye'nin 1914'ten beri kaybettiği toprakların hatır için geri verilmesini istemeye hazır olduğunu söylediği rivayet edilir. İzzet Paşa kabinesine danışması gerektiğini söyledi. Sultan buna razı olduysa da, damat Ferit'in kabineden talimat beklemek üzere kendisiyle beraber Babıali'ye gitmesini istedi. İzzet Paşa damat Ferit'i bekleme odasında bırakarak toplantı salonuna girdi ve durumu kabine arkadaşlarına bildirdi. Önce kimse ağzını açmadı. Sonra Rauf Bey birden patlayarak sessizliği bozdu. Ona kalırsa Sultan İtilaf devletlerinin kendisini tahttan çekilmeye zorlayacaklarından korkuyordu. İngilizlerce tanınan ve beğenildiği söylenen eniştesinin baş delege olması böylece bir hareketi önleyebilirdi. Rauf Bey kendi tahtını kurtarmaktan başka düşüncesi olmayan bir adamın bu yolda davranışını normal görüyordu. Lakin acaba Sultan gerçekten memleket tarihinin şu tehlikeli anında bir yarım akıllının Türk haklarını hükümet üyelerinden daha iyi koruyabileceğini mi sanıyordu? İzzet Paşa ile öteki kabine üyeleri kendisini desteklediler. Dışarıya bir haber gönderilerek damat Feride daha fazla beklemesinin gerekli olmadığı bildirildi. Sultan karara boyun eğmek zorunda kaldı. Damat Ferid'in yerine delegeliğe Rauf Bey seçildi. Heyetteki öteki üyelerle beraber Amiral Kaltorp'un geçici amiral gemisi Agamemnon'un Mondros önlerinde demir atmış olduğu Limni Adası'na gitti. Görüşmeler gemide centilmence bir hava içinde yapıldı. Tam 36 saat sürdü ve sadece askeri koşulları kapsadı. Rauf Bey büyük bir dürüstlükle her şartı tek tek tartıştı. Amiral Kaltorp, iki deniz subayı arasındaki bu konuşmalarda uzlaşıcı şekilde davranıyordu. İlk 24 saat içinde İstanbul'un onaylamasına bağlı olarak genel bir anlaşmaya vardılar. İngilizlerin istediği başlıca şartlar, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, bütün önemli stratejik noktaların müttefikler tarafından işgali, sınırlarda asayişi ve iç düzeni sağlamak için gerekli birlikler dışında bütün Türk ordusunun terhisi, işgal altındaki topraklarda bulunan Türk garnizonlarının teslim olmasıydı. Yalnız bu garnizonlardaki silahların teslim edileceği ayrıca belirtilmiş değildi. Türkler iç işlerine herhangi bir müdahale teklifine karşı hassas davranıyor ve özellikle bu şartlardan İstanbul'un işgali anlamı çıkacak diye kuşkulanıyorlardı. Ama kendilerine böyle bir şeyin söz konusu olmadığına dair teminat verildi. Ancak Türkler asayişi sağlayamayacak olurlarsa, İtilaf devletleri kendi vatandaşlarını korumak lüzumunu duyabilirlerdi. Görüşmelerin yarı yerinde Fransızlar amiralleri Amen'in de görüşmelere katılmasını isteyen sert bir nota göndermişlerdi. Bu istek Türklerin yalnız İngiliz heyetiyle müzakereye yetkili olduğu gerekçesiyle reddedildi. Son zamanlarda Fransızlar İngilizlere danışmaksızın Bulgarlarla mütareke imzalamışlardı. Bununla birlikte görüşmelere alınmamalarının baş nedeni boyuna Paris'e danışmak isteyerek konferansı uzatmaları korkusuydu. Bunu önlemek için Clemenceau ile doğrudan doğruya yüksek kademede temasa geçildi. Clemenceau, İngilizlerin varacağı anlaşma koşullarını ve İstanbul Boğazı'nın bir İngiliz amiralinin komutasına verilmesini baştan kabul etti. Mütareke böylece 30 Ekim'de karşılıklı kutlamalar arasında imzalandı. Amiral Kaltorp, buna ilişik olarak koşullardan bazılarını yorumlayıp açıklayan bir de gayri resmi mektup hazırladı. İmzadan sonra Kaltorp, bu mütarekeyi imzalamakla yıllardır sürüp giden kan dökülmesini durduracağımızı umuyorum dedi. Rauf'un elini sıktı ve Türk-İngiliz ilişkilerinin dostça olması için beslediği derin isteği belirterek, İngiltere'nin verdiği söze her zaman bağlı kaldığını tanıklar önünde tekrarladı. Bütün maddeler olduğu gibi titizlikle uygulanacaktı. Rauf Bey verdiği cevapta İngiltere'nin Türkiye'ye en yüksek değerde bir temsilci göndermesi dileğinde bulundu. Zira Büyük Britanya'nın bundan böyle Türkiye'de rakipsiz bir mevkii işgal etmesini istiyordu. Mustafa Kemal mütareke haberini ve ateşkes emrini aldığı sırada hala Halep'in arkasındaki dağlarda düşmana karşı dayanmaktaydı. Liman von Sanders, bu son günlerdeki çarpışmalarda ordu silahlarının yüksek şerefini korumasını bildi diye yazar. Böylece uzun ve felaketli 4 savaş yılının kanlı boğuşmalarından hiç yenilgiye uğramadan çıkan tek Türk komutanı Mustafa Kemal'di. Mütareke Mustafa Kemal için bir son değil bir başlangıçtı. Savaşta yenilmemiş olduğu gibi ruhça da hiç yenilmiş değildi. Şimdi bir çeşit barış yapılacaktı. Ama adil bir barışın ancak mücadeleyle kazanılabileceğini ve mücadelenin uzun ve çetin olacağını biliyordu. Kendini bu mücadelenin önderi olarak görmeye başladı. Bunun nasıl olacağını şimdiden pek kestiremiyordu. Bu anda yine kırgınlık içinde bulunmaktaydı. İzzet Paşa'nın Harbiye Nazırlığını ona vermemiş olması çok ağrına gitmiş ve Paşa'nın barıştan sonra el ele çalışacaklarına söz vermiş olması da onu yumuşatmamıştı. Önlerinde nazik ve önemli bir geçiş dönemi vardı ki, Mustafa Kemal asıl bu sırada memleketine yararlı hizmetlerde bulunabileceğine inanmaktaydı. Bunu izleyecek olan dönemlerde ise Harbiye Nazırlığına kendinden daha uygun kimseler bulunabilirdi. Bu makam için ısrardan vazgeçmiyordu. Rauf Bey'e birisiyle haber göndererek İzzet Paşa'yı razı etmesi için ricada bulundu. Ama Rauf şu anda yapılacak hiçbir şey olmadığını söylemek zorunda kaldı. Mustafa Kemal İzzet Paşa'ya disiplin dışı telgraflar gönderiyordu. Sadrazam yeni bir genelkurmay başkanı seçince bunu protesto ederek yeni başkanın sözünü dinlemeyeceğini bildirdi. Bu arada ordu grup komutanlığını Liman von Sanders'ten devralması bildirilmişti. Hemen Adana'daki karargaha gitti. Alman generali onu her zamanki resmi nazikliğiyle karşıladı. Ancak ayrılık sözlerini söylerken sesinde içten bir üzüntü ifadesi vardı. Ekselans dedi, sizi Arıburnu ve Anafartalar cephelerine kumanda ettiğiniz günlerde yakından tanıdım. Doğrusunu isterseniz aramızda bazı önemsiz olaylar geçmedi değil. Ama sonuç bakımından bunlar ancak bizim birbirimizi daha iyi tanımamıza yaradı. Artık samimi iki dost olduğumuzu sanıyorum. Bugün Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğum şu anda emrimdeki orduları, bu memlekete ilk gelişimden beri takdir ettiğim bir subaya emanet etmekteyim. Bu genel felaket içinde büyük bir üzüntü yükü altında ezilmemek elde mi? Beni tek avutan şey komutayı sizin elinize bırakmamdır. Şu andan itibaren amir sizsiniz, ben sizin misafirinizim. Bu sözler karşısında heyecanlanan Mustafa Kemal sadece oturalım dedi. Birer sigara yaktılar. Mustafa Kemal'in isteği üzerine von Sanders iki kahve ısmarladı. Kahvelerini karşılıklı geçmişe ve geleceğe dair düşüncelere dalmış bir halde sessizlik içinde içtiler. O gece Adana gökleri, Almanların ateşe verdikleri mühimmat depolarının alevleriyle aydınlanmıştı. Alman ve Türk subaylarının ayrılış toplantısında bir Alman generali, geçmişteki silah arkadaşlıklarını öven konuşmasını yenildik diye bitirdi. Bizim için her şey bitti artık. Mustafa Kemal ise demecine savaş müttefiklerimiz için bitmiş olabilir. Ama bizi ilgilendiren savaş, İstiklal Savaşımız ancak şimdi başlıyor diye son verdi. İzzet Paşa'dan aldığı red cevaplarına canı sıkılmakla beraber Mustafa Kemal, Güney Anadolu'daki bütün orduların komutasını üzerine aldığı zaman ne de olsa bir sevinç duydu. Bu görev savaş bittiği için ona büyük bir çalışma alanı veriyor sayılmazdı. Mütareke koşullarına göre terhis neredeyse başlayacaktı. Ama öte yandan bu görev ona siyasi bir avantaj sağlıyordu. İlk defadır ki İstanbul'daki hükümetle doğrudan doğruya temas edebilecekti. Hükümet de aslında onu tuttuğuna göre, hiç olmazsa artık sesini duyurabilir, belki de siyasete etki yapabilirdi. Düşmanları gitmiş, iktidara dostları gelmişti. En sonunda 10 yıldır hep elinden kaçmış olan siyasal emellerini gerçekleştirebilmek için bir umut kapısı açılmıştı.
Ayrım sonu.